Altıncı ayrım.
Galatasaray Lisesi'nin önünde birikmiş kalabalık, geleni geçeni derin ve biraz da hasetli bakışlarla süzüyor, sokakların tenhalaşmasını bekliyordu. Yüzlerinde bir huzursuzluk, bir beceriksizlik, ilk bakışta dikkati çekecek kadar aşikar ve sabırsızdı. Mağazaların üzerlerine yerleştirilmiş neon lambalarından akseden ışıkta, bu yüzler bazen bir kırmızının şeytanlığı, bazen bir sarının sahteliği, bazen bir beyazın yorgunluğuyla bir görünüp bir kayboluyordu. Tünele giden yolun dar cepheli apartmanlarına konmuş neon lambaları çeşit çeşit renklerle yanıp sönüyor. Sonra hepsi derin bir karanlığa bürünüp yeniden bir desenin çizgilerinde değişik renklerle kendisini gösteriyordu. Behçet Zara gömlekçisinin vitrinlerine baktı. Rengarenk gömlekler, papyon kravatlar, bel kemerleri, askılar, gelekler canlı bir zevkle yerleştirilmiş, hepsinin içine sanki seyredenleri tahrik eden bir kadın kokusu serpilmişti. Bir ipek eşarp, bir küçük mendil, bu kadın kokusunun bütün hazlarını adeta bütün caddeye yaymıştı. Behçet, disenin önündeki çehrelerin bir kısmını tanıdı. Bu sert bakışlı yüzler, sabah tıbbiye kantininde masaya çıkan sarışın delikanlıyı alkışlayanlardı. Tepe başına saptı. İngiliz sarayının karşısındaki merkez berberinin kapısında kırmızı, mavi ve beyaz helezoni bantlı lambaların ışıkları hemen göz alıyordu. Bu helezoni bant döndükçe beyazın, kırmızının, mavinin iç içe yükselişini seyretmekten daima zevk almıştı. Sultaniye getirildiği gün bu berber dükkanında saçlarını kestirmiş, sonra babasının berberle konuşmasında kendisine karşı bir güvensizliğin hissettirilmesinden üzülmüştü. Hacı Kamil Efendi her şeyi garantiye almaya meraklıydı. Berberin geleneğinde olmayan bir üslupla konuşuyordu. Bu delikanlının adı Behçet Bey'dir. Bütün tıraşını bundan sonra burada olmasını istiyorum. Hepsini hesabıma yazınız. İstanbul'a sık gelirim, her gelişimde de hesabı kapatırım. Endişeye mahal yoktur. Behçet güldü. Dile kolay. 8 yıl bu berberde her ay bir gün bile ayıplanacağım korkusuna kapılmadan aynaların karşısına geçtim. Okulda öğrendiklerimden daha çok şeyi burada öğrendim. Bu helezonlarda benim hayatımın dönüşü gizlidir diye söylendi. Beyoğlu'nun artık hüzünlü sokakları başlıyordu. İngiliz sarayının kaldırımlarında yürümeye başladı. Meşrutiyet Caddesi'nin dar sokağında Frank Beyoğlu'sunun ışıkları daha ölgün, vitrinleri daha saygılı ve iddialıydı. Bodoy apartmanının pencerelerinde ışıklar yanmıştı. Alp Oteli rengarenk ışıklarla süslenmiş, bu iddialı apartmana inat bir tevazuyla aydınlanır ve gelen geçenin mutlaka dikkatini çeken kapısıyla bütün bakışları kendisine çevirirdi. İki kanatlı, cilası solmuş kapının üzerinde yarım daire şeklindeki demir kemerin içine yerleştirilmiş ahşap oyma amblemin ortasına iki ay konulmuştu. Birbirine bakan bu iki ayın ortasındaki yıldızın beyaz ampulleri yandığında bir şenlikli akşam merasiminin başladığını hissetmemek mümkün değildi. Behçet, otelin küçük cephe dükkanındaki şapkacı vitrinini seyretmekten çok hoşlanırdı. Bazı cumartesi akşamları bu vitrini seyretmeye gelmiş İstanbul kadınlarının farklı tavırlarını, yürüyüşlerini uzaktan gözlemek, ona ilk kadın tanımış delikanlı heyecanları kazandırmış, hatta bazılarını bu uzak bakışların biraz sevdaya kaçan tutkularıyla sevmişti. Macar ırkının bütün hususiyetlerini aksettiren bir çehrede Madame Laszlo güler yüzüyle bütün müşterilerine boy boy, renk renk, tüllü tülsüz şapkalarını çıkarır, her birinin yüzüne, boyuna, elbisesine uygun modelleri bulmak için adeta çırpınırdı. Demet ve Buket çiçekli, kanatlı, tüylü şapkaları raftan sanki bir ilahi kitap inceliyormuş gibi huşu içinde indirir, sattıklarını aynı ilahi rahatlık içinde kutulara yerleştirip evlerine gönderirdi. Madame Laszlo ile vitrin seyretmekten kaynaklanan bir dostluk kurmuştu. Bu dostluk ayda bir defa otelin lokantasında cumartesi yemeği şeklinde bir terbiyeli gelenek oluşturmuştu. Alp Oteli'nin giriş kapısı biraz yukarıda tutulmuştu. Birkaç basamak merdivenle çıkılan küçük sahanlıktan sonra ahşap kapı içeriye doğru açılan iki kanadıyla girenlere geniş bir geçiş fırsatı yaratırdı. Büyük salonun tam karşısında yukarı katlara çıkan geniş basamaklı merdiven insanı mutlaka üst katlara davet eden bir güzellikti. Sağ tarafta lokantaya geçişin zarafeti hissedilir, beyaz lake büfeler, ahşap hasır karışımında zevkle yapılmış uzun arkalıklı sandalyeler ve duvarda eski servis tabaklarından kalma kuşlu ve balık resimli kayık tabaklar insana bir eski zevkin dairesinde hapsederdi. Esther, asmalı mescidin köşesine gelmiş bekliyordu. Karşısında Behçet'i görünce şaşırdı. Seni göreceğim hiç aklıma gelmemişti. Benim de. Esther güldü. İşin aslını birisine söylemesi gerektiğine inanmıştı. İkimiz de yalan söylüyoruz. Sen beni bulacağını biliyordun. Ben senin gelmeni bekliyordum. Bu doğru olabilir ama işin içinde yalan yok. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ne gibi? Birbirimize yalan söylemeyelim. Behçet haksız yere hırpalanmış gibi kendisini yorgun hissetti. Yol boyunca yeniden yaşadığı güzelliklerden sonra böyle bir hükümle karşı karşıya kalmış olmayı içine sindiremedi. Bir şeyi iyi bilmeni isterim. Yalan söyleyecek bir kabiliyetim yok. Doğrusu olmasını da hiç istemedim. Seni göreceğim aklıma gelmemişti derken şansımın yaver gideceğine ihtimal vermediğimi söylemek istemiştim. Ben de bir şeyi iyi bilmeni isterim. Nedir o? Ben ara sıra yalan söyleyebilirim. Öyleyse söylediğin anlaşmayı yapmamız şart oldu. Birlikte Alp Oteli'ne yürüdüler. Madame Lazlo'nun dükkanı kapanmıştı. Vitrinin gerisindeki bir ışıkta bütün şapkalar fark ediliyordu. Otelin kapısına gelince Esther durdu. Biliyor musun delikanlı, senin yanında kendimi rahat hissediyorum. Ama bu otele geldiğimizde içim birden kararıyor. Neden? Eğer beni sadece seyretmek için getiriyorsan buraya, bu kadar pahalı bir seyir için sana kıyamam. Beni ayıplıyor musun? Hayır, şaşırıyorum. Behçet söylenenlerden alınmadı. Bir şeyin birisine mutlaka onun anladığı dilden anlatılması gerektiğine inanmıyordu. İşin içinde bir zarif incelik olması belki anlatılanın tam kavranmasına fırsat vermeyebilirdi ama anlatımındaki güzellik kaybolmadan tekrarlanabilirdi. Esther'in neden sert ve kısa bir cümlede işin inceliğini bir kenara atmak istediğini yakalayamıyordu. Sen hiç gündüz vakti Haliç'i seyrettin mi? Hayır. Ya İstinye Körfezi'ni? Hayır. O zaman beni anlaman mümkün değil. Birlikte geniş basamaklı merdivenden yukarı çıktılar. Haliç'e bakan odalardan eşine az rastlanır bir manzara güzelliği seyredilirdi. Odanın küçük abajurlarından birisi yakılmış ve içerisi hemen fark edilen ölçülü bir aydınlıkta hazır tutulmuştu. Esther, derin ve tesirli bir hatıra hissiyle kendinden geçmiş gibiydi. Bu hatırayı bozmak istemedi. Sanki kaba ve güçlü bir kol göğsüne bastırmış, kalkmasına fırsat vermiyordu. Gözleri yorgun ve ümitsiz şekilde, yarı karanlığın içinde gri bir ışık arıyordu. Bazı geceler, üzerine çöken ağır baskılı bir kabusu yeniden yaşıyormuş gibi, böyle çaresiz ve karanlıkta kalmaktan rahatsızdı. Behçet balkon kapısını açtı. Esther aradığı ışığı bulmuş gibi mutlu bir sevinçle gevşedi. Karanlığın kuytu köşelerine sığınmış, allı mavili renk ve gölgeler tadına varılacak baharın ilk çiğlerini andırıyordu. Behçet'le göz göze geldi. Behçet'in gözleri gene irileşmiş, Esther'in üzerinde yoğunlaşan bir mavi ve istekli hırsla özlediği şeyi arayan nazik görüntüye dönüşmüştü. Behçet'in yüzünde daima saygılı bir sükunet ve tebessüm vardı. Bu tebessüm bir çehrenin en ince çizgisinde gerilir ve bazen bir bıçak sırtı kadar keskinleşirdi. İşte o tebessüm gerilişi şimdi bütün hatlarını sarmaya başlamıştı. Behçet, o iri maviliklerin gizlediği hırslarıyla sanki her şeyin üstündeydi. Bırak bu kafirce bakışları Behçet. Babaanneyi hatırladı, rahatsız oldu. Kim bilir hangi cehennemdesin be kadın, ne zaman ihtiyacım olsa beni yalnız bırakıyorsun, diye söylendi. saçlarını beş parmağının tarağından geçirdi. Bir yulaf demetinin savruluşu gibi uzun ve ince teller gecenin o allı ve mavili çiğlerinin üzerine gelen nemli rüzgarlara bırakılmış gibi tel tel dağıldı. Sesi buruk fakat nameliydi. Bir segah yüzünün estiği akşam vakitlerinin serinliklerini özlemiş gibi sıcaktı. Birden ışıklar değişti. Rüya bitti, haz başladı. O musikiden eser kalmadı. Eser hala Behçet'i seyrediyordu. Loş ışıklar altında profili, Latin tanrılarının nar demetleri taşıyan başlarındaki diklik ve gözlerindeki yumuşaklıkla dümdüz bir hattın üzerindeydi. Bu hatları yakından görmek, ah mümkün olsa ona dokunmak, hatta kendi göğüslerine bastırmak istiyordu. Eli uzanıyor, sonra gerilere çekiliyordu. Ufak bir cesaret, küçük bir temas, belki de imalı bir söz yetebilirdi. Behçet'in sesi umduğundan daha istekli çıktı. Sen de kafirce seyrediyorsun beni. Esther koltuğa oturdu. Hülya bahçesinin bütün ıtırları, çiçekleri, dikenleri, sert ve dik patikaları koltuğun içinde kendisini sardı. Gözlerini kapattı. Hayal aleminin kuşları gibi dönüyordu. Babil kartallarının hırçın sesleri, geniş kanatları bütün vücudunu sarmış, en güçlüsü bu küçük ve titrek kuşu kaptığı gibi doruklara götürmüştü. İri kartalın pençeleri altında uzak iklimlere doğru uçacağı en yüksek tepeden dünyaya bakmak kim bilir nasıl bir haz ve gurur verecekti. Kartal onu yumuşak bir yuvaya uzattı. Saçlarını dağıtıp öyle bıraktı. Ne kadar vaktin var Esther? Esther hiçbir şey söylemeden üstündekileri çıkarttı ve pencere kenarındaki koltuğa oturarak hariç seyretmeye başladı. Akşam güzeldi, hazırdı, cesurdu. Gökyüzü eski koyuluklarını hafifçe açmış, laciverdin maviye özlemindeki sonsuz hırsla kendini soymuştu. Ak renkler etrafı sarıyordu. Birazdan sarılı gölgeleriyle yıldızlar kaybolup beyazın maviyle oynaştığı bir alacakaranlık etrafı kucaklayacaktı. Behçet bir sigara yaktı. Hadi, şimdi anlat bana kendini. Bırak bu konuyu Behçet, bu üslupla hiçbir yere varamazsın. Hiçbir şey olmamış gibi giyindi. Bütün renkleri, ışıkları balkon demirlerine asıp kule dibine doğru yalnız başına yürümeye başladı. Babaanne uyanıktı. Sessizce odasına girdi. Olduğu gibi yatağa uzandı. Yorgundu. Bütün vücudu derin bir isteğin lezzetiyle dolmuş ve gururunu okşamıştı. Bu gururu sadece seyretmenin bir insana nasıl bir haz vereceğini bir türlü kestiremiyordu. Soyundu, aynanın karşısına geçti. Gözlerinin derinliklerine Babil bahçelerinin mor tenli gülü işlenmişti. Mor, kadınlığın rengiydi. Hazı, lezzeti, gururu ve kudreti anlatıyordu. Birden odanın içini sofist meclisinin şeyhleri sarmış gibi heyecanlandı. Sokrat, Aristo ve Platon ellerinde serez bağlarının bozulduğu yılda mayalanmış mor renkli şaraplarla etrafını sardı. Bu çıplak vücudu alıp Olimpos'un tepesine götürdüler. Zeus oradaydı. İyon'u, Korint'i, Dorik'i kucaklar gibi Ester'i kollarına aldı. Derin bir ah sesi yayıldı. Ah, aptal Konyalı. Nemika yatağına uzanmış, babasının ağır baskılar kurmaya çalıştığı sözlerinden neredeyse ağlayacak noktaya gelmişti. Babasının Hacı Kamil Efendi'ye verdiği sözün sonucunda değeri tam fark edilmemiş bir kadın gibi Behçet'in koynuna itilmek gururunu kırmıştı. Babası kararlıydı ve mümkün olan en kısa zamanda bu işin bitirilmesini istiyordu. Bu yıl nişanlanırsınız, seneye de nikahınızı kıyarız, Konya'ya parmak ısırtacak bir düğün yaparız size. Peki Behçet istiyor mu bakalım, hiç fikrini aldınız mı? Ne lüzumu var efendim, ben babasıyla anlaştım. Bu nasıl söz? Hiç size yakışıyor mu? Tıbbiyenin en güzide talebesini sanki eve kahya alır gibi almaya kalkışıyorsunuz. Dedim ya, Hacı Kamil Efendi ile söz kestik. Behçet'e ne oluyor? Anlaşılan Hacı Kamil Efendi de oğlunu iyi tanıyamamış. Nemika sofrayı bırakıp yukarı çıkarken babasının sesini duymamıştı. Behçet'e söyle yarın mutlaka gelip elimi öpsün. Behçet, Nemika'nın hayatında ciddi bir yer tutuyordu. İyi bir arkadaşlık sınırı içinde dertlerini anlatacağı, sıkıntılarını paylaşacağı dürüst bir dosttu. Hatta duygularını hapsettiği hücreden çıkarıp serbest bıraksa, iyi bir sevgili, müşfik bir koca olarak istekli bir kadın bereketiyle koynuna bile girebilecek yakınlıkları yaratabilirdi. Ama Behçet'in gizlemeye çalıştığı sakin fakat sıkıntılı dünyasında ne babasının hayallerini ne de Hacı Kamil Efendi'nin sözünü gerçekleştirecek duygular olmadığının farkındaydı. Bir başkasının saadetini altüst edecek bir olayın mazlumu gibi ortaya sürülmekten hoşlanmıyordu. Behçet'i kafasına koymuşsa bunu kendisinin hak etmesine doğru buluyor ve eğer böyle bir karara varırsa Behçet'i tesir altında bırakacağı meziyetlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyordu. Şartların hiçbirinin kendinden yana olmadığı bu kararda kurulan bütün tuzakların asıl büyük felaketi kendisine getireceğini hissediyordu. Durumun böyle sürüncemede bırakılmasının acıları çok kısa sürede su yüzüne çıkıp kötü ve telafisi imkansız zorluklar yaratacaktı. Annesi kapıdaydı. Elinde bir kase aşure vardı. Sofrayı zamansız bırakmış kızının aç kalmasına gönlü razı olmamış, babasının namaza durmasına fırsat bilerek Nemika'nın odasına gelmişti. Yatmadan önce biraz şundan yesen iyi olur kızım. Canım istemiyor anne. Canının istemediğini biliyorum. Anne yüreği işte. Odaya bir sessizlik hakim oldu. Birinin bu perdeyi yırtması, bir şeyler söyleyip konuşmayı sürdürmesi gerekiyordu. Behçet fena bir çocuk değil kızım. Elbette, çok iyi. Başka birini mi seviyorsun yoksa? Saçmalama anne. Annesi saçmaladığını biliyordu. Nemika'nın Behçet'ten söz açıldığı zamanlarda nasıl heyecanla dirileştiğini görmüş, doğrusu bu seviyeli kadın tavrından çok hoşlanmıştı. Akşam namazlarında Nemika ile Behçet'in istikbaline dua ederken duyduğu derin huzuru her gece bir ibadetin vazgeçilmez şartı gibi tekrarlıyordu. Yatağın kenarına oturdu, hasta bir bebeği besler gibi dolu bir aşure kaşığını uzattı. Hadi, hadi hatırım için iki kaşık ye. Sen bırak anne, ben yerim. Annesi üstelemedi. Aşureyi, kaşığı ve sabunladığı küçük el havlusunu sehpanın üzerine bıraktı. Behçet'ten hoşlandığının farkındayım. Bunun ayıplanacak yanı yoktur. Kendini uzak tutmak için bu kadar zorlamana mana veremiyorum. Benim beceriksizliğim hayatımın her safhasında bir erkeğe itaati getirdi. Senin böyle bir sıkıntıyı yaşamanı istemem. Şimdi uyu, yarın sabaha bir erkeğin hayatına atılacak kadar güçlü ve kararlı bir kadın gibi uyanmalısın. Bunu yapmaya mecbursun, zira ömrünün mesut yıllarını kimse için feda etmeyecek kadar akıllı olmak zorundasın. Bunu mecbur kaldığın için değil, istediğin için yapmalısın. Refik lokantasının tertipli bir masasında Ester, derli toplu bir güzelliğin nasıl sergilenebileceğini gösteriyordu. Mesele kılık kıyafet değildi. İnsanın içinden gelen kabiliyet ve iyi verilmiş terbiyenin ortak ürünü bu güzel gerçeği yaratmıştı. O kışkırtıcı güzel tavrını bir kenara bırakmış, üstüne durmuş oturmuş bir kadın zarafeti yerleştirmişti. Behçet sadece dinliyor, tek bir kelimeyle yapılacak mücadelenin büyüyü bozacağından korkuyordu. Aslında büyü yavaş yavaş bulutlarından sıyrılmış, yere yaklaştıkça güzellik kazanmaya başlamıştı. Ester'in ayakları yerdeydi ve özlenmiş biri gibi kendini anlatıyordu. Bana her şeyi verdiler. Piyano dersleri, bale, hatta hafta sonlarında at binmeye bile götürüldüm. Ama bana hiç dokunmadılar. Bir gün olsun babamın bana sarıldığını hatırlamıyorum. Annemin sevgisiz kalmasını ise ben istedim. Öyle üzerleri kuyumcunun kollarına bir küpçe gibi yığılışını hiç unutmadım. Babamın yüzünde sadece kumar iptilasının izi vardı. Daha doğrusu telaşı. Babaannemin bakışlarından, annemin çığlıklarından korkuyordu. Bir erkeğin böylesine çaresiz kalabileceğini hala anlamış değilim. Esther yanlış bir şey yapmış gibi düzeltmek ihtiyacı duydu. Kadehini kaldırdı. Ne zaman utanmaz bir bakış tarifi istense hep annemin gözlerini hatırlarım. Gereğinden fazla açıldığını fark etti birden. Konuyu hızla Behçet'e döndürdü. Sanki yüksek tavanlı otel odasına ilk gittikleri gecenin kıyafetlerine bürünmüş gibi sıcak ve çıplaktı. Beni istemediğine emin misin? Behçet sustu. Esther böyle bir soruya hayır diyecek erkek tanımıyordu. Behçet'in ilk günden beri takındığı tavırla ilgili olarak çeşitli açıklamalar geliştirmiş. Bazılarını kendisine, bazılarını Behçet'e yakıştırmamıştı. Kendinden emin olmasının getirdiği bir gurur vardır ve bu gururu kullanmayı denedi. Beklerim. Bir gün nasılsa isteyeceksin. Böyle bir hükmün arkasından söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Ne söylese saçmalamış olacaktı. Behçet şimdi erkekliğini göstermeli işte diye düşündü birden. Eğer Behçet bir erkeklik gösterip konuşmaya başlarsa sonuna kadar dinlemeye hazırdı. Dışarıda nefis bir akşam başlamak üzereydi. Işıklara, kokulara, renklere katılması beklenen laterna sesleri nihayet gelmişti. Birazdan kapının önünde duracak ve yaşlı bir kadın bütün gün biriktirdiği takatiyle bu vefalı yadigarın kolunu döndürtmeye çalışacaktı. Laterna bir işaretti. Bu sesi duyduğu anda Rufikus da balıkları ocağa koyup müşterilerini seyre başlardı. Rufikus da müşteri terbiyesinde yetişmiş, akşam masalarında tekrarlanan ahkam meclislerinden bir filozof taraf kazanmıştı. Hayatta kaldığı müddetçe bir şans insana gülebilir diye düşündü. Esther'i bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Bu kadına şansın gülebileceğini hiç ihtimal vermeyen bu katı felsefeyi yumuşatacak bir çehre görmek istedi. Behçet tavrını değiştirmeden Esther'i seyrediyordu. Esther'in beklediği erkekliği gösterip konuşma sırasını almaya hiç niyetli değildi. Sadece karşısındaki kadına bakıyor ve Refik Usta'yı bile şaşırtacak hayaller kuruyordu. Esther'in kulaklarında laterna seslerinin hüzünlü akisleri vardı. Babasını hatırlatıyordu. Sinagog dönüşlerinde babasının sırrına ortak olarak uğradıkları küçük meyhanenin köşesindeki iddialı laternadan bozuk lehçeli bir kadının sesini andıran Polonya şarkıları dinlemişlerdi. Birden bu derinlikten sıyrıldı. Neden bana öyle bakıyorsun? Nasıl bakmamı isterdin? Bana sahiplenmeye başladın Behçet. Bundan hoşlanmıyorum. Nereden çıkardın bunu? Başına bela açılacağını fark etmeyişin çok safça. Yoksa başına bela olacağımdan mı korkuyorsun? Esther güldü. Balaban kuşlarının kanatları açılmış gibi rengarenk bir yelpaze gözlerinde parladı. Biliyor musun? Senin kimseye bela olacak bir tabiatın yok. Fakat beni iyi tanımadığın için işin sonucunu kestiremiyorsun. Bir süre sonra seni sahiplenecek hisleri ben içimde geliştirebilirim. Asıl tehlike işte o zaman başlar. Bu ikimizin de felaketi olur. Söylediklerinin gerçekleştiği anda tehlikenin ne kadar büyük olabileceğini düşündü ve birden haykırdı. Aman ya Rabbi, o günün ne felaket olacağını hiç düşünebiliyor musun? Ne felaketi? Babaannemin aynası çatlayacak. Behçet aynası çatlamak sözünü ilk defa duyuyordu. Ne olduğunu öğrenmek istedi birden. Aynası çatlamak ne demek? Yani iyi mi, kötü bir şey mi? Boş ver. Behçet rahatsız oldu. Sesi sertleşmiş, bakışları az rastlanır bir yoğunluk kazanmıştı. Sana boş vermemi ister miydin? Özür dilerim. Neden korkuyorsun? Sözlerim maksadımı aştı. Esther utandı. Balaban kuşlarının kanatları toplanıp tek renk oldu. Kapatıldıkları sepet açıldı. Kuşların maviliklere uçarken bıraktığı kırmızılığa benzer bir sıkıntı hissetti. Babam öldükten sonra sinagoga gitmek istemiştim. Babaannemin buna nasıl karşı çıktığını bilemezsin. Bir türlü anlamak istemiyordu. Ona karşı koyacak gücüm yoktu. Ben de evde kapanıp kaldım. Esther asıl noktaya gelmişti. Söyleyeceklerini hatırlı bir anlatımla ortaya koyması gerektiğine inandı. Ve derin bir nefes aldı. Geçen gece beni eve bıraktığında perdenin gerisine gizlenmiş bizi gözlüyordu. Babaannem şüpheler içinde olunca gizli kapaklı çirkinliklerden hiç kaçınmaz. İçeri girince bana sert bir lisanla ilişkimizi kesmemizi söyledi. Güya aşık bir erkek gibi gözlerime bakıyormuşsun. Güldüm. Beni azarladı. Böyle şımarık çocuklar gibi aptal sevinçler gösterme dedi. Ertesi gün sinagoga gitmek için hazırlandım. Babaannem önümü kesti. Tanrı'nın benim gibiler için ayıracak vakti olmadığını söylüyor ve bunu yaparken beni alaya alıyordu. Sanki Tanrı'ya sığınırsam dünyadan kopacağım korkusundaydı. Açıkçası onu yüzüstü bırakacağım endişesine kapılmıştı. Eğer odama çekilip kalsaydım, eminim ki akşam şamdanların bütün mumlarını yakıp Tevrat'ın Ester suresini okuyacaktı. Bir ara boşluğunu buldum ve sokağa fırladım. Sinagogun içi adeta boştu. Girişteki aynaya baktım. Yüzümün Tanrı huzuruna çıkacak kadar temiz olup olmadığını seyretmek istedim. Bir ara gözlerimdeki mavilikler kayboldu ve bir siyah hiddet haline döndü. Babaannem arkamdaydı. Beni yalnız bırakmak istememişti. Göz göze geldik. Koca ayna o anda tam merkezinden vurulmuş gibi çatladı. Ben eve döndüm. O hiçbir şey olmamış gibi sinagogda kaldı. Refik lokantasının köşe penceresinden asmalı mescit görünüyordu. Biraz sonra Ester alışılmış kıyafetlerine bürünmüş olarak köşe başındaki yerini alacak ve gelenin geçenin karşısına dikilecekti. Behçet bu gidişin vaktini iyi biliyordu. Ester saçlarını kulaklarının hizasından geriye iterek yüzünü gerdi. Dirseklerini masaya dayadı, ellerini kenetledi, çenesini getirip bu 10 parmaklı yumruğa yasladı. Bu akşam boş musun Behçet? Ne demek bu şimdi? Bu akşam seni ben kiralamak istiyorum. Çantasını açtı ve uzattı. Atlas'ın galasına 2 bilet. Ruth Hayworth, macera kadını. İstanbul burjuvazisi entel çalımlar içinde Beyoğlu'na doğru akmaya başlamıştı. Levantenlerin yabancı terbiyesinde yetişmiş varlıklı tüccarların arasına karışıp Atlas sinemasının geniş mermer salonunda birbirlerini selamlayacaklardı. Bu aslında Rita'nın Trinidad'da Glenn'in kollarına atılışını seyretmek merakından çok göz ucuyla birbirine süzmek hasretinin telaşıydı. İstanbul bu telaşı bile terbiyeli yaşıyordu. Işıklar yavaş yavaş söndü. Salon Ester'in alışık olduğu kırmızılıktan sıyrılıp tam siyaha büründü. Siyahın içinde bir müzik gezindi ve beklenen ihtişam kendini salonun ortasına bıraktı. Rita. Dışarıda bir başka ihtişam vardı. Temeli ve terbiyesi olan her sınıf ve her düşünce bu caddenin kaderinde can alıcı bir yeri olduğunun farkındaydı. Kim bilir kaç yüzyıllık bir geçmişin getirdiği bu kültür, paha biçilmez bir dostluk gibi tevazu içinde yaşanarak daha kaç yıl yan sokakları ışıklandıracaktı. Burada insanlar zamanın nasıl akıp gittiğine değil, hayatın nasıl sürüp gittiğine değer bir geçmişin ürünüydü. Bu caddenin ihtişamı bittiği yerde yeniden başlayan bir disiplindi. Ayıplarla iftiharlar deli dolu bir fiyaka gibi akşam piyasasına çıkardı. Ester, Rita'nın nasıl bir cilveyle Glenn'in kollarına atılacağını uzun süre hayal etmiş, kendine göre bin bir çözüm üreterek bu sevdalı kavuşmayı biçimlendirmişti. Hiçbiri gerçekleşmedi. Rita tokadı yemiş ve teslim olmuştu.